Ayrım 21, sayfa 247. Ama 903. gece olunca demiş ki, bundan dolayı kaderimi bahtların sahibinin ellerine bırakayım. İşte her şey benim aleyhime döndü ve her şey beklediğimin tersine oldu. Ve şair şöyle dediği zaman ne kadar haklıymış. Ey dost, doğayı doğudan batıya baştan aşağı dolaştım. Tüm rastladığım zahmet ve yorgunluktur. Zamanın insanlarıyla düşüp kalktım. Ne hoş bir dost buldum ne de dengimi. Ve yeniden ağlayıp Tanrım bana sabretmek erdemini ver diye haykırmış. Bunu izleyerek ayağa kalkıp bir camiye yönelmiş ve içine girmiş. Ve orada ikindiye kadar kalmış. Açlığı iyice arttığından senin büyüklüğün ve haşmetin üzerine yemin ederim ki Tanrım senden gayrı hiç kimseden bir şey dilemeyeceğim diye haykırmış. Ve hiçbir inanç sahibine el açmaksızın gün batıncaya kadar camiden ayrılmamış. O zaman Tanrı'nın kutsaması ve barışı üzerine olası peygamberin, Tanrı kutsal yerde uyumana izin verir ama sen orayı tapınanlara bırak. Çünkü ibadet yeri dua etmek içindir, uyumak için değil sözünü hatırlıyorum diyerek camiden çıkmış. Ve bir süre sokaklarda yürümüş ve sonunda harabe halindeki bir yapıya ulaşmış. Ve geceyi geçirip uyumak üzere içine girmiş. Karanlıkta sendeleyerek yüzüstü yere düşmüş. Onu sendeleten engelin üzerine düştüğünü hissetmiş. Ve bunun yeni öldürülmüş bir insan cesedi olduğunu görmüş. Ve katilin bıçağı da yerde cesedin yanı başındaymış. Attaf da bunu görünce üzerindeki paçavralar kana bulanmış olarak şiddetle ayağa kalkmış. Ve orada hareketsiz, şaşkın kalmış. Bu durumdayken vali ve güvenlikle ilgili adamları harabenin kapısının önünden geçiyorlarmış. Attaf onlara buraya gelin diye haykırmış. Meşaleleriyle içeri girmişler. Ve orada öldürülmüş olan kişinin cesedini ve yanı başında bıçağı ve başucunda dinlenen üstü başı kan içindeki Attaf'ı bulmuşlar. Ve ona ey sefil demek onu sen öldürdün diye haykırmışlar. Attaf da hiçbir yanıt verememiş. O zaman kendisini yakalamışlar ve vali elini kolunu bağlayın ve durumu yazılı olarak Büyük Vezir Cafer'e bildiresiye kadar onu hücreye tıkın. Cafer ölümüne hükmederse onu asarız demiş. Onlar da valinin dediğini yapmışlar. Gerçekten ertesi gün yazı işleriyle görevli kişi Cafer'e hitaben sonu şöyle biten bir yazanak kalemi almış. Bir yıkıklığa girdik ve orada birini öldürmüş olan bir adama rastladık. Soru sorduk, susarak cinayeti işleyenin kendisi olduğunu kabul etti. Buyruklarınız nedir? Vezir de ona suçluyu öldürmelerini buyurmuş. Sonuç olarak Attaf'ı hapisten çıkarmışlar ve asmak, baş kesmek cezalarını yerine getirmek üzere kullanılan meydana getirmişler. Paçavralarından bir parça yırtmışlar ve gözlerini bağlamışlar. Ve onu cellada teslim etmişler. Cellat da valiye başını keseyim mi efendim diye sormuş. Vali kes diye yanıt vermiş. Cellat da havada parlayıp kıvılcımlar saçan palasını kaldırmış, başının üstünde döndürmüş ve başı uçurmak üzere tam gözünün önüne getirmişken ardından elini tut diye bir ses duymuş. Bu bir gezintiden dönerken oraya uğrayan Vezir Cafer'in sesiymiş. Vali onu karşılamaya koşmuş ve elleri arasından yeri öpmüş. Cafer de ona buraya niçin bir kalabalık toplanmış diye sormuş. Vali de Şamlı bir genç adamın idamı için. Dün yıkıklıkta bulduğumuz ve 3 kez tekrarladığımız halde öldürülen soylu kişi konusunda tüm sorularımızı susarak yanıtlamaktan kaçan kişidir bu diye yanıt vermiş. Cafer de oh Şam'dan buraya kadar birisi geliyor da kendini bunca kötü bir duruma sokuyor ha vallahi böyle bir şey olamaz demiş. Ve adamı huzuruna getirmelerini buyurmuş. Ve adam huzuruna getirilince Cafer onu tanıyamamış. Çünkü Attaf'ın çehresi değişmiş ve güzel yüzü ve hoş davranışları yitip gitmiş bulunuyormuş. Cafer ona sen nerelisin ey genç adam diye sormuş. O da ben Şamlıyım diye yanıt vermiş. Cafer de kentin içinden mi yöresindeki köylerden mi diye sormuş. Attaf da vallahi efendim doğduğum Şam kentinin içinden diye yanıt vermiş. Cafer, acaba rastlantısal olarak orada yüce yürekliliği ve eli açıklığıyla ünlü Attaf adlı birini tanıyor musun? Diye sormuş. Ölümüne hükmedilen kişi de, ben onu senin onun dostuyken ve onun konuğu olduğun falan mahallenin falan sokağındaki falan evde oturduğun sırada ve onunla bahçelerde ikiniz birlikte dolaştığınız günlerde tanıyordum. Onun yeğeni ve karısı olan kişiyle evlendiğin zaman tanıyordum. Onunla Bağdat yolu üzerinde aynı bardaktan içip vedada bulunduğunuz gün tanıyordum diye yanıt vermiş. Cafer de evet Attaf hakkında söylediğin her şey doğrudur. Peki beni terk ettikten sonra ona ne oldu diye sormuş. O da efendim talih peşine düştü ve başına şu şu şu olaylar geldi deyip Bağdat yolu üzerinde ayrıldıkları günden celladın boynunu kesmek üzere olduğu o ana kadar başına gelen her şeyi anlatmış. Ve şu dizeleri okumuş. Zaman beni kurban etti ve sen görkem içinde yaşadın. Kurtlar beni yutmak için peşime düştü ve sen aslan olarak oradaydın. Sana gelen her susamışın susuzluğunu giderdin. Her zaman sığınacağımız sen oldukça benim susuz kalmam mümkün müdür? Ve bu dizeleri okuyup bitirince, ey efendim Cafer seni tanıdım ve de ben Attaf'ım diye haykırmış. Cafer de kendi bakımından iki ayağı üzerine kalkmış ve büyük bir feryat kopararak Attaf'ın kollarına atılmış. Heyecanları öylesine büyük olmuş ki bir süre kendilerini yitirerek öylece kalmışlar. Kendilerine geldikleri zaman öpüşerek başlangıcından sonuna kadar başlarına geleni karşılıklı olarak birbirlerine sorup anlatmışlar. Daha birbirlerine her şeyi açıklamayı bitirmeden birdenbire büyük bir feryat duymuşlar. Dönüp baktıkları zaman bu feryadı koparanın burada olup biten şeyler insanlığa sığmaz diyerek onlara doğru yaklaşan bir şeyh olduğunu görmüşler. Ona bakınca bu şeyhin sakalına kına yakmış, çıplak başını da mavi bir mendille bağlamış, yaşlı bir kişi olduğunu anlamışlar. Cafer de onu görerek yaklaşmasına izin vermiş ve ona ne demek istediğini sormuş. Sakalı kınalı şeyh, Adem oğulları masumu celladın baltasından uzaklaştırsın. Çünkü suç onun suçu değildir. O kimseyi öldürmedi. Cesedi bulunan genç adamın öldürülmesi onun işi değildir. Onun bu işle ilgisi yoktur. Çünkü katil olan kişi benim diye haykırmış. Vezir Cafer de ona demek ki onu sen öldürdün öyle mi diye sormuş. O da evet demiş. Cafer peki neden öldürdün? Haşimilerden soylu bir genci böylece öldürmüş olmak için yüreğinde Allah korkusu yok muydu diye sormuş. Şeyh de ölü olarak bulduğunuz bu genç adam benim yakın adamımdı ve onu ben yetiştirdim. Her gün harcamaları için benden para alırdı. Ama bana sadık kalacak yerde gidip kimi vakit Şumuşak denen biriyle, kimi vakit Nagiş, Gasiz, Gubar ve Guçir adlı birileriyle ya da benzeri rezillerle eğlenmeye gidiyordu. Ve beni yüzüstü bırakıp günlerini bunlarla geçiriyordu. Ve bunların hepsi, hatta çöpçü Odis'le eskici Ebu Butran bile onun kazandıklarından ötürü yüzüme karşı övünüyorlardı. Ve kıskançlığım da her geçen gün artıyordu. Ona böyle davranmaktan vazgeçmesi için çok öğütler verdim. Ama hiçbir öğüt ve azar yarar sağlamadı. Sonunda dün akşam onu işkembeci Şumuşak'la birlikte bastırdım. O manzarayı görünce dünya gözümde karardı. Ve onları bastırdığım yıkıklıkta onu öldürdüm. Ve onun bana neden olduğu tüm işkencelerden böylece kurtuldum. İşte benim öyküm budur diye yanıt vermiş. Sonra da bugüne kadar sesimi çıkarmadım. Ama suçlu yerine bir masumun idam edileceğini öğrenince artık sırrımı saklayamadım ve buraya masumu celladın baltasından kurtarmak üzere geldim. Ve işte karşınızdayım. Benim boynumu vurun ve yaşama karşı yaşam alın. Ama ilkin bu işle hiçbir ilişkisi olmayan bu genç adamı serbest bırakın diye eklemiş. Cafer şeyhin bu sözlerini işitince bir an düşünmüş ve bu olay kuşkulu. Kuşku olunca da el dokundurmamak gerek. Ey şeyh, Tanrı'nın barışı içinde uzaklaş buradan. Seni Tanrı bağışlasın demiş ve onu uzaklaştırmış. Ondan sonra Attaf'ı elinden tutarak ve onu yeniden bağrına basmış ve hamama götürmüş. Ve perişan durumdaki Attaf ancak o zaman dinlenip tazelenmiş. Ve onunla birlikte halifenin sarayına gitmiş. Cafer halifenin huzurunda yer öpmüş ve yüce yürekli Attaf burada ey emirül müminin. Şam'da beni ağırlayan ve bana o denli saygı, iyilik ve cömertlikle davranan ve beni kendi canından aziz bilen kişi odur demiş. El-Reşid de onu hemen bana getir demiş. Cafer de onu olduğu gibi bitkin, çökmüş ve heyecanla titrer halde huzura çıkarmış. Bununla birlikte Attaf en zarif bir tarzda ve en sözgen bir dille halifeye saygılarını sunmaktan geri kalmamış. El-Reşid de onu bu durumda görerek içini çekmiş ve seni nasıl bir durumda görmekteyim ey zavallı demiş. Attaf da ağlamış ve El-Reşid'in çağrısı üzerine başlangıcından sonuna kadar tüm öyküsünü anlatmış. Ve o bunları anlatırken El-Reşid üzgün Cafer ile birlikte ağlayıp acı duymuş. İşte tam o sırada Cafer tarafından bağışlanan sakalı kınalı şey içeri girmiş. Halife onu görünce gülmeye başlamış. Sonra gönlü yüce Attaf'a oturmasını ve yeniden öyküsünü anlatmasını rica etmiş. Ve Attaf konuşmasını bitirince halife Cafer'e bakıp anlat bakayım bana ey Cafer. Kardeşin Attaf için ne yapmayı düşünüyorsun demiş. O da ilkin kanım ona aittir ve ben onun kölesiyim. Sonra 3 milyon altın dinar içeren bir sandığı ve bir o kadar milyon değerindeki safkan atı, genç oğlanı, siyah ve beyaz köleyi ve her ülkeden genç kızı ve her türden görkemli eşyayı da onun buyruğu için hazır tutuyorum. Ve onunla muhabbeti sardırmamız için istediği kadar bizimle kalmasını diliyorum demiş. Ve yeğeni ve eşi olan hatuna gelince bu benimle kendisi arasında bir şeydir diye eklemiş. Halife de artık iki dostu kendi başlarına bırakmanın zamanı geldiğini anlamış ve yanından ayrılmalarına izin vermiş. Cafer Attaf'ı evine götürmüş ve ona "Ey kardeşim Attaf, bil ki seni seven amcanın kızına hiç dokunulmamıştır ve ayrıldığımız günden bu yana onu yüzü açık görmedim." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 904. gece olunca demiş ki, "Ey kardeşim Attaf, bil ki seni seven amcanın kızına hiç dokunulmamıştır ve ayrıldığımız günden bu yana onu yüzü açık görmedim ve işte ondan bağımı koparıyorum. Ellerime teslim ettiğin o değerli emaneti önceki durumuyla aynen sana geri veriyorum." demiş ve gerçekten de öyle yapmış. Attaf ile yeğeni de aynı sevecenlik ve aynı tatlılıkla birbirine kavuşmuşlar. Attaf'ın tüm çektiklerinin nedeni olan Şam naibine gelince Cafer onu tutuklasınlar, zincire vursunlar ve zindana atsınlar diye görevliler göndermiş. O da yeni bir emre kadar bu durumda kalmış. Attaf da yeğeninin yanında, dostu Cafer'in yanında ve Harun Reşit'in samimiyeti içinde birkaç ay Bağdat'ta kalmış. Hatta tüm yaşamını Bağdat'ta geçirebilirmiş. Ama Şam'dan, ailesinden ve dostlarından kendisine pek çok mektup gelerek ondan ülkesine dönmesini rica ettiklerinden oraya dönmenin görevi olduğunu düşünmüş. Ve halifenin gönlünü yaparak kendisinden dostça üzüntüler ve sistemler pahasına da olsa izin koparmış. Bununla birlikte halife hakkındaki iyi düşüncelerinin sağlam bir kanıtını oluşturmak üzere onu Şam valisi tayin etmiş. Ve görevin bütün nişanlarını kendisine tevdi etmiş. Değerli armağanlar, yüklü katırlar ve develerle birlikte mahiyetine de atlılar vermiş. Ve bu atlılar ona Şam'a kadar eşlik etmişler. Tüm Şam kenti, kentin en yüce gönüllü evladı Attaf'ın dönüşü nedeniyle ışıklandırılmış ve bayraklarla donatılmış. Çünkü Attaf, kentin her kesiminden halk, özellikle de onun yokluğu dolayısıyla her zaman gözyaşı dökmüş olan yoksullar tarafından sevilip sayılıyormuş. Naibe gelince, onun durumuyla ilgili olarak halife ikinci bir ferman yollayarak yaptığı haksızlıklardan dolayı ölümüne hükmetmiş. Ama gönlü yüce Attaf onun adına Harun Reşit nezdinde şefaatte bulunmuş. O da ölüm cezasını müebbet sürgüne çevirmiş. Halifenin içinden birçok yerleri okuyarak gülüp ağladığı sihirli kitaba gelince artık söz konusu olmamış. Çünkü El Reşit veziri Cafer'i görmekte çok sevinmiş ve artık geçmişin olaylarını unutmuş bulunuyormuş. Cafer de kendi bakımından bu kitabın neler içerdiğini öğrenemediği gibi onu açıklayabilecek kişiyi de bulamamış. Ve konuşmaları bu vadiye sürüklemekten özellikle kaçınmış. Zaten bunu bilmenin hiç yararı da yokmuş. Çünkü o günden sonra hepsi mutluluk, sükunet ve katıksız bir dostluk içinde ve yaşamın tüm zevklerini tadarak kendisine inananları merhametle saran, tek sonsuza dek yaşayanın emrinde olan, neşeleri bozan, mezarları kuran gelinceye kadar yaşamışlar. Ve işte ey bahtı güzel şah, Şam'da oturan gönlü yüce Attaf hakkında öykücülerin bana anlattıkları bunlar. Ama onun öyküsü uzaktan yakından, eğer sözlerim ruhunu sıkmazsa sana anlatmak için sakladığım öyküyle mukayese kabul etmez diye sözünü sürdürmüş. Şehriyar da sen ne diyorsun ey Şehrazat? Bu öykü bana çok şey öğretti ve beni çok düşündürdü. Ve de şimdi ilk günkü gibi seni dinlemeye hazırım diye yanıt vermiş. O zaman Şehrazat demiş ki, 14. kitabın sonu, 10 Kasım 2009, sayfa 254.